Ayrım 27.
Dreyfus gibi bir adalet yanılgısının kurbanı olduğunuzu mu sanıyorsunuz diye sordu gazeteci. General telefonu hırsla kapadı. Hem komünist hem de Yahudi biriyle kendisini nasıl bir tutarlardı? Köpek bilerek yapmıştı. Emniyet müdürü daha değişik bir yol izledi. Kadırga kemeri yakınındaki Paniya Deksiya Kilisesi'ne doğru yürüdü. Bir mum yakıp büyük bir içtenlikle dua etmek için kiliseye girdi. Kilisenin karanlığında ağlamaya başladı. Uzun süredir boğulacak gibiydi. Sonra Evangelistria mezarlığında yatan eski Selanik Emniyet Müdürü'nün mezarını ziyaret etti. Her şeyini bu adama borçluydu. Onun yardımcılığında mesleğinin girdisini çıktısını öğrenmişti. Geçen yıl ani bir kalp krizi sonucu ölmüş ve hayatında büyük boşluk bırakmıştı. Satın aldığı birkaç çiçeği mezarının üzerine koydu, diz çöktü ve onunla konuşmaya başladı. Benim zavallı siporocuğum. Yaşlılık günlerimizde karşılaştığımız şu hareketi düşün. Ne kadar kısmetliymişsin ki şu sıra hayatta değilsin. Ah, kendimi öldürecek kadar cesaretim olsa siporocuğum. Nasıl yakayı ele verdiğimi bir bilsen. Ötekileri gammazlamak istemiyordum. Generalin ta kendisi gösteriyi baştan sona kadar izlerken ben nasıl suçlu sayılırım? Mezarın üzerine yemin ederim ki cinayet hazırlıklarından hiç haberim yoktu. Öğrenir öğrenmez de önüne geçebilmek için kamyonetin bulunduğu yere birini yolladım. Ama geç kalmıştım. Kamyonet harekete geçmişti bile. Şimdi gözyaşları içinde mezarının başındayım. Ah Spiro! Her şeyimi sana borçluyum. Bana tek öğretemediğin şey kurnaz tilkilerden kendimi sakınmaktı. Artık dayanamıyorum Spiro. Bana güç ver. Sana yemin ederim ki bütün suç generalin. Bir hıçkırık sesi onu susturdu. Döndü, yandaki mezarın başında karalar giyinmiş, sevgili ölüsüyle konuşan kadını gördü. Haber, Selanik'te bomba etkisi yaptı. İkinci, üçüncü baskılar, açıklamalar, sokak gösterileri, bir an Budapeşte sirkiyle sinema festivalinin uyandırdığı ilgiyi gölgeleyecek gibi oldu. Festivalle ilgili bir röportaj yapmak üzere Selanik'e dönen genç gazeteci için güneş yepyeni bir anlam kazanmıştı sanki. Açıkça adalet güneşi haline gelmişti. Antonio tan attığından bu yana yargıcın kapısında bekliyordu. Ama ne yargıç ne de savcı öğleden önce görünmedi. İkisi de çalışma odalarına kapanmış ancak telefonla konuşuyorlardı. Öğlene doğru generalin avukatı adliye sarayına geldi, birkaç dakika sonra da bitkin halde dışarı çıktı. Tutuklandılar dedi ve hızla merdivenleri indi. Antonio meslektaşlarıyla birlikte bütün baskı ve tehditlere karşın rejimin temellerini sarsmak gözü pekliğini gösteren yargıçla savcının efsaneleşen yüzlerini görmek için bekledi. Önce yargıç göründü ve hepsini en yakın kahveye sürükledi. Son haftaların çalışması onu bitirmişti ama hiç de yorgun görünüşlü değildi. Dört subay hakkında tutuklama emri çıkarılmasının nedenlerini kısaca özetledi. Sonra da ''Beyler izninizle'' diyerek yanlarından ayrıldı. Yargıcın soğukkanlı ve rahat görünüşü Antonio'yu etkilemişti. Yüzünde en ufak bir titreme, burnunun üzerine düşen gözlüğünü düzeltmek için sık sık inilediği bir el hareketi dışında en ufak bir tik yoktu. Şişko ve neşeli savcı da ''Sanırım yargıç size her şeyi anlatmıştır'' dedi. ''Benim ekleyecek bir şeyim yok.'' Yanıltıcı saflığının ardında bir granit sertliği seziliyordu. Adalet temsilcilerini tanımaya başlayan genç gazeteci kendi kendine böyle düşündü. Akşam sokaklarda bildiri dağıttılar. ''Yiğit general, sizin savaşınız ırkımızın, Yunan ulusunun yaşaması için verilen savaştır. Borç harç alınmış bir ev, gösterişsiz kaba birkaç mobilya, eşsiz jandarma kuvvetlerimizin safında ülkesini koruyan tek evlat, şerefli savaş alanlarında elde edilmiş bir sürü nişan. Cezaevinin çıplaklığında cesaret ve bağlılığınızın tek armağanı bunlar. Generalim, yurdunuza her şeyi verdiniz, şimdi de özgürlüğünüzü veriyorsunuz. Cellatlarınız şunu iyi bilsinler ki, beden hapsedilir ama ruh asla. Milliyetçi Öğrenci Derneği. Kısa bir süre sonra yeni bildiriler eskilerini geride bıraktı. Yurtseverler, demokratlar, ilk barış şehidi Z'yi öldürenlerin ödlek suç ortakları, yedi kulenin ot şiltelerinde yatan yangoslar, vangoslar, kellerlar ve filler gibi çeşitli hayvan türlerinden gelen benzerlerine kavuştular. Ama cinayet çok daha yüksek düzeyde düşünülmüş, hazırlanmış ve işlenmiştir. General ve suç ortaklarının ardında gizlenen kim? Ertesi günkü Ellinikos Voros gazetesine göre EDA merkezinde paket paket bu bildirilerden ele geçmişti. Gazete şunları yazıyordu: bu sefil kişiler soruşturmanın, bir soruşturmanın ötesinde halkımızın kesin kararı vereceğini unutmasınlar. Milliyetçi cephe seçimleri kazandığında son gülen iyi gülecektir. Akşam Film Festivali'nde verilen armağanlar dağıtılırken Ulusal Tiyatro'nun birinci sırasında general ve emniyet müdürünün yerleri boştu. 5. 5 yıl sonra. 1. Senin hayaline boyun eğmiş yaşıyorum diye düşünüyordu Pirushas. Başımı nereye çevirsem yüzünü görüyorum. Olayların kuruluğunda ellerim dondu. Sarkıtlar gibi dosyaların üzerine sarkıyorlar. Gazeteyi açıp seninle ilgili bir şey arıyorum. Şimdiye kadar duruşmadan söz ediliyordu. Şimdi duruşma gazetecilik küllerinin altına gömüldü. İyiden iyiye her yanıma sızdın. Gözlerinle kapladın beni. Artık sevmediğimi söyleyebilecek kadar iyi tanıyorum seni ama içimde yepyeni bir şeyi harekete getirdin. Beynim, yüreğim, bütün bedenim senin hizmetinde. Az önce koskocaman bir beyaz perdeydim. Senin görüntünle dolunca birden ufaldım. Seni içime alabilmek için evren kadar uçsuz bucaksız olmam gerektiğini şimdi anlıyorum. Bu halimle bile her yanımdan taşıyorsun ama seni yine bırakmıyorum. Yolumun üzerinde bıraktığım bu damlalar, başka kişilerin seni bulup bıraktığım yerden daha yükseklere götürebilmeleri içindir. Çünkü açıkça söylemediğim, yorulmaya başladığımı hissediyorum. Önce senin için iyileştim. Uydun olduğum halde ışığını çalmış, kısa bir süre çok daha aydınlık görünmüştüm. Sonra hepimizin izlediği zaman yörüngesini izlerken incelmeye ve çökmeye başladım. Bugün gezegenimizin ayı görmeyen bir köşesindeyim. Ayın yeniden görünüp görünmeyeceğini bile bilmiyorum. Bizi ayıran uzaklığı birbiri ardından tellendirdiğim sigaralarla ölçüyorum. Seni değiştiremediğimden hoşnutum. Ötekileri değiştirebilirim ama seni asla. Müzedeki gök taşları andıran sonsuzluğunla beni kapladın. Tütün ektiğim sıra tarlama düşen, boşluğun armağan ettiği görkemle süslü, kül rengi, garip bir taş. Az kalsın beni yere seriyordu. Özellikle yağmur yağıp yağmur sularıyla dolduğunda, bugün bile görülen büyük bir çukur açtı toprakta. Tek eksik sensin. Uzay uzmanlarıyla mezarcılar geldiler ve seni kaldırdılar. Seni mikroskoplarında incelediler, sınıflandırdılar. Yere düştüğün günün yazıldığı etiketi üzerine yapıştırdılar. Bir müzeye, camlı bir vitrine kapadılar. Çoktan ölüp giden bir ünlü kadın oyuncunun ünlü bir rolünde giydiği giysi gibi. Ama ince ve saydam kağıdın ardındaki giysi dikkatle incelendiğinde kolların el hareketlerinden bir iz taşıdığı görülür. Bütün çıkıntıların, köşelerin, granitten yüzünün, ölümün değişmezliğinde donup kalmış tüm girintilerin, bir kabartma gibi düştüğün sıra sana can veren ateşe, artık görünmez olan karnına batan alevden mahmuzlara tanıklık ediyor. Yontulmuş mermerden başkasının heykeltıraşın duygularını bize aktaramayışı gibi. Seni usta ellerimden, sağ kalan milletvekili ellerimden yavaş yavaş kaçırdıkça, düş yöresi diye adlandırabileceğim bir yere sığınıyorsun. Gerçek yüzün kabuslarla uyanıklık arasında boğuşuyor, sen var olmadığına göre uyanıklık da bir kabus. Düşlerde gerçekten varsın çünkü düşler aslında yok. Sana karşı hissettiğim şiddetli duyguları dikkate alarak, ihanet duygusu, kıskançlık duygusu, mariz bir duyarlılık ya da hüzünlü bir çöküntü, soruşturmaya dilediğin kadar karış, hiç önemsemiyorum. Ama gözlerimi açıp seni görmeyince benim öteki dünyaya göçen tatlı mültecim çevremde bir yokluk denizi hissediyor ve beni bu taşra hastanesinin yatağına çivileyen her şeyden nefret etmeye başlıyorum. Böylece safra atarak ilerleyebiliyorum. Her sabah uzaklığı biraz daha hissediyor, sana nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Pek çok kişi için gece karanlığında bir fener olan yüzün bana fener bekçesinin yalnızlığından başka şey getirmiyor. Ara sıra ışığını söndürüyorum, gemiler kayalara çarpıyor. Bir daha konuşamayacak kazazadelerle besleniyorum. Ama bu söylediğim hem yalan hem de aşırı. Çünkü ben gerçeğe değgin şeylerden, dünyanın merkezinden yana değilim. İç gerçeğimle ilgili şeylerden herkes başkalarına oranla merkez. Ama artık senin yüzüne hayran ve bıraktığın boşlukta rüzgar gibi tek başına ıslık çalan değilim. Bu ıslıklar trenlerinki gibi, yani romantik. Oysa romantizm çağımızda geçerli değil artık. Bugün gürültüler çok daha şiddetli ve kısa, çok daha madeni ama hiç de acılı değil. Bir solfejin dar sınırlarıyla çerçevelenmemiş. Bugünün sesleri ses grafiğinde iniş çıkışlar, düzensiz çizgiler, eğriler, çatışmalar bırakarak tutarsız bir yapı çizer. Bir kırlangıç bu çizgilere konabilir, bir uçurtma iskeletini bize bırakıp bu çizgilere takılabilir. Sevgili kırlangıcım, ben bu iskelete döndüm işte. Seni böyle düşündükçe, görüntünü çevreleyen kalabalığa karışmamak için sana yaklaşmamak bahanesini, sana yaklaşmamak hakkını elde ediyorum. Hiç kuşkum yok, başkaları için bir resimsin artık. Senin resminde kendilerini görüyorlar. Oysa sen, benim için, nemlendiğinde kabaran denizi, kuruduğunda özel yüzme havuzlarını andıran bir çift gözsün. Kabuslarımla bana ihtiyacın varmış gibi geliyor. Çünkü senin de insanca ihtiyaçların var. Böyle anlarda seni kurtarmaya koşmak istiyorum. Ama sanki kıramadığım zincirler beni bir yere bağlıyor. Ter içinde uyanıyorum ve rahatlayarak yaşamadığını düşünüyorum. Rahatlayarak diyorum çünkü temelde sana garip de gelse hiçbir değişiklik gereğini duymuyorum. Fenerin tepesinde denize tepeden bakan bu küçücük barınağı seviyorum. Bu kayayı seviyorum. Seninle değil onunla öleceğim. Sonsuzluğun anlamını bana yalnız sen duyurdun. İleri atılanlar ve geride yiğit yaralılara bakanlar vardır. Senin yürekliliğin bunda bir ödleklik de görse ben geride kalanlardanım. Bugün başka biri olabilmem için başka türlü yaşamam gerekirdi. Ama bize bir tek hayat verildi. Bu bir tek hayatın korkusu içindeyim. Düşünceler olgun meyveler gibi avluya düşüyor. Seninle konuşmayalı beri sesim olgunlaştı. Ama zemberek kırıldı, saat bozuldu. Durmadan zembereğin birden gevşeyi vereceği yere kadar kuruyorum saati. Tıpkı yalama olup iyice sıkıştırılmaması gereken, yoksa yeniden su akıtmaya koyulan çeşmeler gibiyim. Gördüğün gibi bunlardan hiçbiri seninle ilgili değil. Yalnız beni ilgilendiriyor, senin için önemi yok. Benim için asıl önemlisi, bütün bunları sana anlatmak gereğini duyuşum, başkasına değil, sana. Artık aramızda bir bağ var. Kendimi iyi ya da kötü hissediyorum, umutlanıyorum, umutsuzluğa düşüyorum ama hep seninle görüş birliğindeyim. Değişik dünyalardan geldiğimiz için birlikte yaşamamız olanaksız. Sen yaşayan ölüler dünyasındasın, ben ölü yaşayanlarınkinden. Ara sıra düşümde serzenişlerini duyuyorum. İnsan olarak bana ihtiyaç duyduğunu, tek acı çeken kişi olmakla bencillik ettiğimi söylüyorsun. Hayatımıza renk katan ya da katmayan bu küçücük şeyler için seni seviyorum. Bir gün yaktığım sigaran, birlikte dinlediğimiz bir şiir plağı, vurabileceğin ama güçlükle kendini tutup vurmadığın bir yumruk için. İşte odama dönmeden önce sana söylemek istediğim birkaç şey. Yüreğimin kepçesiyle seni gazetelerin okyanusundan çekip çıkarıyorum. Akıttığın mürekkebi, harcattığın filmleri düşün. Bütün bunlar kana dönüşse sonsuzluğa dek yaşardın. Yine de yaşayacaksın çünkü kan, senin kanın ışığa dönüştü. 2. Yaşadığı kent artık dayanamıyordu. Bu kent ona küçük, adi ve tehlikeli geliyordu. Büyük gemiler açık denizler içindir, sözünü sık sık yineledi. Fen işlerinden gelen memurlar, elleriyle diktiği üç beton direği yıkalı beri bir kazaya kurban gideceğini anlamıştı. Kararını verdi, karısını, annesini ve çocuklarını bırakıp Atina'ya gitti. Başkentin kalabalığında kendini çok daha güvenli hissediyordu. Artık tehlikede değildi. Burada onunkiler ötekilerden daha güçlüydü. Haciz, Z olayında bir takım kişisel sonuçlara varmıştı. Bu konuda kendini uzman saydığından, vardığı sonuçları herkese açmaktan da çekinmiyordu. Bir kamyonetin kasasına çıkması hükümetleri devirmeye, krallık jandarma kuvvetlerinin kolunu bacağını kırmaya, devlet memurlarını birbirine düşürmeye yetmişti. Vardığı sonuç, Z'yi asla Atina'da öldüremeyecekleriydi. Çünkü başkentin çok daha geniş bir ufku, değişik bir düzeni, en ufak sesin kuşkuya yer vermediği bir havası olduğunu her geçen gün görüyordu. Her şey pırıl pırıl bir mavilikte, açık seçik ortadaydı. Bulutlar yere yapışıp Selanik'teki gibi karanlık amaçların olgunlaştığı bir kubbe oluşturmuyordu. Akropolün üzerinde havanın bozulma olanağı yoktu, heykellerin tepesine hiçbir siyasal kılıç asılı değildi. Selanik'te kuzeyden gelen tehlike, korku ve dehşet saçmak için her zaman yeterli bir nedendi. Bulgarlar bizi boğazlayacak. Kızıl tehlike yaklaşıyor. Silahları kapın. Her şeyi kırın, dökün, yağmalayın. Ama Atina'da Hacis ne yapacağını şaşırdı. Omonia halanının insan seli, sırtlarında torbalarıyla sakallı turistler, insanı bıktıran bir örnek ilanlar, durmadan akıp giden bir hayat, doğduğu kentin durgunluğuyla kıyaslandığında Selanik'i özlemesine yol açıyordu. Tehlikelerin, hüznün özlemini çekiyor, anasını, karısını, çocuklarını, mahallesini görmek istiyordu. Annesinin mektupları onu çok üzüyordu. Yaşlı kadın durmadan yakınmaktaydı, bir kuruşları kalmamıştı. Üstü kapalı sözlerle beş para getirmeyen bir ölümsüzlüğe kavuşmak için sıradan bir hayatı terk edişini başına kakıyordu. Üne erişmek, başında bir zamanlar halesiyle dolaşmak güzeldi. Oğluyla övünüyordu ama bütün bunlar fazladan bir lokma ekmek sağlamıyordu. Başı biraz dönmüş müydü yoksa? Ona övgü yakanlar biraz para vermiyorlar mıydı? Orada Hacis'e para veriyorlarsa neden birazını ailesine yollamıyordu? Kış yaklaşıyordu. Soğuktan donmamak için odun kesmek gerekliydi. Kim kesecekti odunu? Çocukların ayaklarına giyecek pabuçları kalmamıştı. Küçük bu yıl ilkokula başlıyordu. Bir çanta alacak paraları yoktu. Yaşlı anasının acemice yazılmış bu acı mektupları, karısı gündeliğe gidiyordu, mektup yazacak zamanı yoktu, Hacis'te bir suçluluk duygusu uyandırıyordu. Yine de boyun eğmek niyetinde değildi. Solcuydu o, tarihin akışının ne olduğunu bilirdi. Silahları ve yüküyle tarihin içinden geçtiğini, onu yaratanlardan biri olduğunu hissediyordu. Başbakanla birlikte çekilen resmi gazetelerde yayımlanınca, mektupların en kötüsünü aldı. Cilacı Nikitas'la birlikte bütün yurttaşlar gibi başbakanlığa gitmişlerdi. Saygıdeğer ve iyi yüzlü, tatlı dilli, canlı ve şakacı bakışlı Papandreou, Hacis'in büyük başarısını bir kerede kendi ağzından dinlemek istemişti. Hacis binlerce kez yinelenen, yıllarca çalınmaktan saf sesini yitiren, çıtırtılar ve zırıltılar çıkarıp iğneyi sık sık atlatan çizik plak gibi başından geçenleri ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Başbakan, masal dinleyen bir çocuk gibi merakla ona kulak veriyordu. Kaplan dedi, sen büyük adamsın. Sonra da 29 Ekim 1961 seçimlerinin kara kitabı, Ölüler ve Ağaçların Oy Verdiği Seçim adlı kitabından bir tane aldı ve Yiğit Hacis'e imzaladı. Ertesi gün sağcı basın yaşlı başbakanın şunları söylediğini yazıyordu. Demokrasi sizin gibi adamlara çok şey borçludur. Size yardım etmek hepimizin boynunun borcudur. Maddi yönden hiçbir derdiniz kalmamalı. Size kolay, dinlendirici, birkaç saatinizi alacak bir iş bulmalıyız. Çünkü kültürünüzü arttırmanız gerekiyor. Toplumun size ihtiyacı var. Yazı aynı biçimde uzayıp gidiyordu. Bu gazeteleri okuma yazma bilmeyen annesine gösterdiler. Oğlunun başbakanla çekilmiş resmini gören yaşlı kadın hemen bir mektup daha yazdırdı. Hacis, annesini üzmemek için bu mektuba karşılık vermedi. Gerçek, ihtiyar başbakanın bütün bunların hiçbirini söylemediğiydi. Yalnız, Hacis'e yardım etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Koridorda büyük bir kalabalık beklediğinden kısa sürede başbakanlıktan ayrılmışlardı. Bay Esso Papas'ın, yeni kamulaştırma eylemlerini protesto için başbakanla görüşmeye gelen Diyavata temsilcileri arasında Hacis ile Nikitas oldukça itilip kakıldılar. Bazı gazetelerde Hacis'in Papandreou'dan yardım istediğini yazıyordu. Hacis avukatına şu sözlerle biten bir yalanlama yazdırdı. Yiğitler, Sayın Başbakan, kara kitabında benim için bu deyimi kullanıyor, kimseden yardım istemezler. İftiracılar bunu böyle bilsin. Tek yaptığı şey başbakanla çektirdiği resmi gazetelere satmaktı. Bunu da paradan çok ün uğruna yapmıştı. Hiç durmadan yükselen yeni yeni iskelelerle görünüşü değişen başkent sokaklarında Haciz bomboş geziniyordu, ara sıra bir iş buluyor, duvarcılık yaparak aç kalmayacak kadar para kazanıyor, Omaniye alanındaki metro istasyonlarının yürüyen merdivenlerini inip çıkarak eğleniyordu. Selanikli olduğundan Atina'da denizin özlemini çekiyor, gemileri görmek için ara sıra Pire'ye gidiyor, kebapçılardan yayılan etlerin, şiş kebapların, bir kilometre öteden kendini hissettiren kokoreçlerin, gevrek süt domuzlarının, pirzolaların, baharlı köftelerin, patates kızartmalarının kokusunu içine çekiyor, vitrinler ve yollardan geçen binlerce araba onu deliye çeviriyordu ve cebinde bir kuruşu yoktu. Haciz yargıçla savcının gördüğü işi, gizlendiği yerden çıkan ve istakozun gövdesine dolanan ahtapot kollarına benzetiyordu. İstakoz, görünmeden iş çeviren herkesti. Onun gözünde istakoz lüksün simgesiydi, hayatında istakoz yememişti. Uzo içerken bayıldığı tek şey kurutulmuş ahtapotu meze yapmaktı. Zırhına, koca kıskaçlarına, antenlerine karşın istakozun yumuşacık bir eti vardı. Bu kadar iyi korunduğuna göre çok hassastı bu et. Ahtapot, istakozu kollarıyla sarınca bu eti emmekte güçlük çekmezdi. İyi ama istakozu nasıl sarmalı? Bütün sorun buradaydı. Uzun süre iyimserliğini yitirmedi. Dört yüksek rütbeli jandarma subayının tutuklandığını öğrendiği gece, daha Selanik'teydi, sevincinden içip içip sarhoş olmuştu. Fuara gitmiş, gökyüzüne adını yazan donanma fişeklerini seyretmişti. Ama aradan 15 gün geçmeden dört kafadar kefaletle salıverilmişlerdi. Kafesleri açılmıştı. Bundan kargalar yararlandı. Adalet Bakanlığı'nın vardığı sonucu açıklayacak komisyonun toplanması gerekiyordu. Bu komisyonda sorgu yargıcıyla dört sanığın kefaletle serbest bırakılmasına karar veren yargıçlardan ikisi vardı. İkiye birdiler. İşler sarpa sarıyordu. Peruşas'la Zeyn'in dul karısı iki yargıcı istemedi. Generalde kefaletle salıverilmesinden yararlanarak taraf tuttuğu gerekçesiyle sorgu yargıcını reddetti. İki tarafın yargıçları reddetme isteği aynı gün görüşülecekti. Haciz erkenden adliye sarayının yolunu tuttu. Herkes oradaydı. Bileklerinden birbirine kelepçelerle bağlı Yangos Davangos, Varonaros, Keller, Phil. Bir foto muhabirinin resim çektiğini gören Yangos, kelepçeyle Vangos'a bağlı olduğunu unutup adamın üzerine atıldı. Ayakta sallanan Vangos az kaldı, yere devriliyordu. Varonaros onu tam zamanında tuttu. Haciz, Varonaros'un çok zayıfladığını fark etti. Eskiden gücün ta kendisi sayılan bu dev, şimdi cılız ve güçsüz, koca gövdesi en az düşmanınki kadar yumruklara hedef olabilecek bir yüzeydi. Her zamankinden küstah görünüşlü Keller ufalmış, neredeyse kurumuştu. Tek gülümseyenleri Fil, sivil giyimli jandarmanın selamına karşılık verdi. Haydutlar mahkeme salonunu doldurmuştu, açık duruşmadan vazgeçildi. Haciz'in sonradan öğreneceği üzere iki yargıcı reddetme isteği şu 10 nedene dayanıyordu. 1. Dört sanık subayı kefaletle serbest bırakan bu iki yargıç, öldürülen milletvekilinden alaycı bir dille söz etmişlerdi. 2. Barışseverler örgütüne cephe almışlardı. 3. İfadelerinin bütün suçu polisin üzerine atmak temeline dayandığı görüşüyle görgü tanıklarından kuşkulandıklarını açıklamışlardı. 4. Toplantı sırasında Z'nin yardım istemesi onlarca propaganda amacıyla yapılmıştı. Oysa Z yarım saat sonra sokak ortasında öldürülecekti. 5. Pirüşas'ın uğradığı saldırıya değinmemişlerdi bile. 6. Karşı gösterinin önceden hazırlandığı görüşünü baştan benimsememişlerdi. Sanık subayların çoğu aynı kanıdaydı. 7. Polisin Yangos'u merkezde sakladığı yönünden açıklama yapan iki savcının ifadesine aldırmamışlardı bile.